Ayrım 33, Gülümseyen Adam, Henning Mankell, sayfa 425. 16. Bölüm. Gökyüzünde yağmur bulutları toplanmıştı. Kurt Wallander gergindi. Emniyetten çıktıktan sonra arabayla doğuya yöneldi. Yak Pavilion Wagen'a doğru sağa döndü. Öğrenci yurduna geldiğinde durdu. Soğuğa ve rüzgara rağmen arabadan çıkıp ıssız sahile yürüdü. Sanki zamanda birkaç ay geriye taşınmış gibi hissetti. Bir kez daha Skagen'daki kumsaldaydı ve yine kendi bölgesinde devriye gibi bir aşağı bir yukarı geziniyordu. Ama bu duygu geldiği gibi gitti. Gereksiz hayallere ayıracak vakti yoktu. Strom'un kendisiyle neden bağlantı kurduğunu çözmeye çalıştı. Gerginliği Strom'un çok ihtiyaç duydukları atılımı sağlayacak bir şey verebileceği ümidinden kaynaklanıyordu. Ama bunun gerçek dışı bir beklenti olduğunu biliyordu. Strom ondan kişisel olarak nefret ediyordu. Ayrıca kendisini işten atan bir kuruma artık sıcak bakıyor olamazdı. Bu nedenle Strom'dan yardım almayı bekleyemezlerdi. Kısacası Wallander'in adamın ne istediğine dair hiçbir fikri yoktu. Yağmur yağmaya başladı. Şiddetli rüzgar yüzünden arabaya dönmek zorunda kaldı. Motoru çalıştırdı ve kaloriferi açtı. Bir kadın köpeği de sahile doğru yürüyordu. Wallander Skagen sahilinde görmeye alıştığı kadını hatırladı. Strom'le Schwarzwagen'da buluşmasına daha yarım saat vardı. Yavaşça şehre geri döndü ve Sandskogen'deki sayfiye evlerini inceledi. Strom'un tarif ettiği kırmızı evi bulmakta hiç zorluk çekmedi. Arabasını park edip küçük bahçeye doğru yürüdü. Ev büyütülmüş oyuncak bebek evine benziyordu ve onarıma ihtiyacı var gibi görünüyordu. Dışarıda araba olmadığı için Wallander oraya ilk gelenin kendisi olduğunu düşündü. Ancak ön kapı açıldı ve Strom göründü. "Arabanı görmeyince henüz gelmediğini sandım," dedi Wallander. "Ama geldim. Boş ver arabamı." Wallander daveti kabul ederek içeri girdi. Burnuna hafiften elma kokusu geldi. Perdeler çekiliydi ve mobilyalar beyaz örtülerle kaplıydı. "Evin güzelmiş," dedi Wallander. "Benim olduğumu kim söyledi?" dedi Strom. Örtülerden ikisini kaldırırken. "Kahvem yok, böyle idare etmen gerekecek." Wallander sandalyelerden birine oturdu. Ev soğuk ve rutubetliydi. Strom karşısına oturdu. Buruşuk bir takım elbise ve uzun, kalın bir palto giymişti. "Beni görmek istedin, işte buradayım." "Bir anlaşma yapabileceğimizi düşündüm, senle ben. Varsayalım ki bende istediğim bir şey var."
"Senin de anlaşma yapmam."
"Çok hızlı tepki veriyorsun. Yerinde olsaydım en azından söyleyeceklerimi dinlerdim."
Wallander Strom'e hak verdi. Teklifi reddetmeden önce beklemesi gerekirdi. Devam etmesi için Strom'e işaret etti.
"Birkaç haftadır annemin cenazesi nedeniyle izinliydi. Bu bana düşünmek için çok zaman verdi. En azından polisin neden Farnholm Şatosu ile ilgilendiği hakkında. Evime gelmenden sonra tabii ki o iki avukatın öldürülmesinin şatoyla bir ilgisi olduğundan şüphelendiğini anlamıştım. Sorun şu ki nedenini anlayamıyordum. Demek istediğim oğlu oraya hiç gelmemişti. Harderberg'le iş yapan yaşlı adamdı. Araba kazasında öldüğünü sandığımız kişi."
Strom bir tepki bekliyormuş gibi Wallander'a baktı. "Devam et," dedi Wallander.
"Dönüp tekrar işe başladığımda sanırım yaptığın ziyareti tamamen unutmuştum. Ama sonra olaya başka bir gözle bakmama neden olan bir şey oldu."
Strom palto cebinden bir paket sigara ve bir çakmak çıkardı. Paketi Wallander'a uzattı ama başını iki yana sallayarak reddetti.
"Bu hayatta öğrendiğim bir şey varsa," dedi Strom, "dostlarınla arana mesafe koyacaksın. Ama düşmanlarının olabildiğince yakınına gelmelerine izin verebilirsin."
"Sanırım bu yüzden buradayım."
"Olabilir, senden hoşlanmadığımı bilmelisin Wallander. Bana kalırsa İsveç polis teşkilatının sahip olduğu en kötü, dürüst burjuva değerlerini temsil ediyorsun. Ama insan düşmanlarıyla veya sevmediği kişilerle de anlaşabilir. Hatta son derece iyi anlaşmalar yapabilir."
Strom mutfağa gidip kül tablosu olarak kullanmak üzere bir bardak altlığıyla geri döndü. Wallander bu sırada bekledi.
Yeni bir gelişme oldu dedi Strom. Buraya döndüğümde Noel'den sonra işten çıkarılacağımı öğrendim. Böyle bir şey beklemiyordum. Ancak Harderberg'in Farnholm'u terk etmeye karar verdiği belliydi.
Eskiden Doktor Harderberg'di diye düşündü Wallander. Şimdi sadece Harderberg. Strom bu ünvanı bile söylemekte zorlanıyor.
Çok sarsıldığımı söylemeye gerek yok dedi Strom. Güvenlik şefi olmayı kabul ettiğimde bu işin kalıcı olacağını sanmıştım. Harderberg'in şatodan ayrılma olasılığından hiç kimse bahsetmemişti. Maaşlar iyiydi ve bir ev almıştım. Şimdi yine işsiz kalacağım. Bu durumdan hiç memnun değilim.
Wallander yanılmıştı. Strom'un söyleyecek önemli bir şeyi olması mümkündü.
İşten çıkarılmayı kimse istemez dedi Wallander.
Sen nereden bileceksin ki?
Senin kadar bilemem elbette.
Strom sigarasını bardak altlığına bastırarak söndürdü. Açık konuşayım, şato hakkında içeriden bilgiye ihtiyacın olduğunu biliyorum. Dikkatleri üzerine çekmeden elde edemeyeceğim bilgilere ihtiyacım var. Ama bu bilgilere ulaşmaya çalıştığını öğrenmelerini istemezsin. Öyle olsaydı gidip doğrudan Harderberg'le görüşmek isterdin. Kimsenin haberi olmadan neden bilgi almak istediğini hiç umursamıyorum. Önemli olan bunu sana verebilecek tek kişi benim. Elbette senden istediğim bir şey karşılığında.
Wallander bunun bir tuzak olup olmadığını merak etti. Strom'un iplerini elinde tutan Harderberg miydi? Öyle olmadığına karar verdi. Harderberg için çok riskli bir girişim olurdu bu. Çünkü Wallander'in bunun tuzak olduğunu anlaması çok kolaydı.
Haklısın dedi Wallander. Fark edilmeden bilmek istediğim şeyler var. Karşılığında ne istiyorsun? Önemli bir şey değil. Sadece bir kağıt parçası.
Kağıt parçası mı?
Geleceğimi düşünmem gerekiyor. Eğer bir geleceğim olacaksa bu özel sektördeki güvenlik hizmetinde olmayacak. Farnholm şatosundaki işe kabul edilirken İsveç polisiyle yaşadığım sorunun bir avantaj olduğu izlenimini edindim. Ancak orada avantajımı olan şey maalesef başka yerlerde dezavantaj olabilir.
Ne gibi bir kağıt parçası istiyorsun?
Olumlu bir referans, polis antetli bir yazı, altında Björk'ün imzası olan.
Kabul edilebilir bir şey değil, zaten uydurma bir evrak olduğu belli olur. Çünkü Üstad'da hiç çalışmadın. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapılacak bir kontrol herkes senin görevden atıldığını öğrenebilir.
İstediğin takdirde çok düzgün bir referans yazılmasını sağlayabilirsin. Genel merkez arşivlerindeki kayıtlarla bir şekilde kendim ilgilenebilirim.
Nasıl?
O benim sorunum. O konuda hiçbir şekilde yardımını istemiyorum.
Björk'e sahte bir referans imzalattıracağımı nasıl düşünebilirsin?
Bu senin sorunun. Her halükarda seninle bir bağlantı kurulamaz. Dünya sahte belgelerle dolu.
O halde bu belgeyi beni karıştırmadan da düzenleyebilirsin. Björk'ün imzasını taklit ederek.
Elbette olabilir. Ancak belgenin sisteme girilmesi gerekli. Bilgisayar veri tabanında görünmedi. Sen de işte burada devreye giriyorsun.
Wallander Strom'un haklı olduğunu biliyordu. Bir zamanlar kendisi de sahte bir pasaport düzenlemişti. Yine de bu fikri sakıncalı buluyordu.
Diyelim ki teklifini düşüneceğim dedi Wallander ama önce sana birkaç soru daha sorayım. Cevaplarını ileride vereceğim bilgilerin numuneleri olarak kabul edebiliriz.
Cevaplarını duyduğumda seninle anlaşıp anlaşamayacağımı söyleyebilirim.
Sorularının yeterli olup olmadığına ben karar vereceğim dedi Strom. Bunu burada ve şimdi çözeceğiz sen ayrılmadan önce.
Aynı görüşteyim.
Strom bir sigara daha yakıp başlayalım dercesine Wallander'a baktı.
Harderberg neden kaçıyor?
Bilmiyorum.
Nereye gidiyor?
Onu da bilmiyorum. Muhtemelen yurt dışına.
Böyle düşünmene neden olan ne?
Son zamanlarda yurt dışındaki yabancı emlakçılardan şatoya epeyce ziyaret oldu.
Yabancı derken?
Güney Amerika, Ukrayna, Burma.
Şato satılığa çıkarıldı mı?
Harderberg genelde mülklerini satmaz, şatoyu da satmayacak. Farnholm şatosunda yaşamıyor olması orada başka birinin yaşayacağı anlamına gelmez. Şatoyu naftalinleyip kapatacak.
Ne zaman taşınacak?
Yarın bile gidebilir. Kimse bilmiyor ama sanırım çok yakında olacak. Muhtemelen Noel'den önce.
Wallander'in soracak çok fazla sorusu vardı. Hangilerinin en önemli olduğuna karar vermekte zorlandı.
Gölgelerdeki adamlar, onlar kim?
Strom onaylayarak başını salladı.
Tarifin kalıp gibi oturdu, karşılığını verdi.
Harderberg'i ziyaret ettiğim gece, dedi Wallander, giriş rolünde iki adam gördüm. Ama onları şatoya ilk gidişimde Anita Carlen'le görüştüğümde de görmüştüm. Onlar kim?
Strom sigarasından yükselen dumanı seyretti.
Sana söyleyeceğim ama alacağın son cevap bu olacak.
Şayet cevabın doğruysa, dedi Wallander, kim onlar?
Birinin adı Richard Torpin, Güney Afrika doğumlu bir asker, paralı asker. Son 20 yılda Afrika'da karışmadığı çatışma veya savaş olduğunu sanmıyorum.
Hangi tarafta savaşmış?
Kim daha iyi ödeme yaptıysa onun yanında. Ama başlangıçta sonu kötü olmuş gibi görünüyor. Angolalılar 1975'te Portekizlileri ülkelerinden kovduğunda yaklaşık 20 paralı asker yakalandı ve yargılandı. 15'i ölüme mahkum edildi. Torpin de bunlar arasındaydı. Ancak 14 tanesi vurularak idam edildi. Torpin'in neden affedildiği hakkında hiçbir fikrim yok. Muhtemelen yeni rejime faydalı olabileceği için.
Kaç yaşında?
40'larının başlarında ama çok zinde, karate ustası, çok iyi bir nişancı.
Peki diğeri?
Belçikalı Maurice Obadia, o da bir asker, Tolpin'den daha genç, 34, belki 35 yaşında olabilir. Onun hakkında tüm bildiğim bu.
Farnholm şatosunda ne yapıyorlar?
Onlara özel danışman deniyor ama aslında Harderberg'in korumalığını yapıyorlar. Daha beceriklisini, daha tehlikelisini bulamazsın. Harderberg onlardan memnun görünüyor.
Nereden biliyorsun?
Bazen geceleri arazide atış talimi yapıyorlar. Özel şeyleri hedef alıyorlar.
Daha açık konuş.
İnsanlara benzeyen kuklalar, büyük oyuncak bebekler, kafalarına nişan alıyorlar.
Harderberg katılıyor mu?
Evet, bazen bütün gece devam ediyorlar.
Torpin veya Obadia'nın Bernadelli tabancası olup olmadığını biliyor musun?
Silahlarından olabildiğince uzak duruyorum. Onlar uzakta tutmayı tercih edeceğin insanlardan.
Ama silah ruhsatları olmalı.
Ström gülümsedi. Şayet İsveç'te ikamet ediyorlarsa.
Ne demek istiyorsun?
Sonuç olarak Farnholm şatosu İsveç'te.
Özel danışmanların özel bir durumu var. Onlar İsveç'e hiç ayak basmadılar. Yani bu ülkede olduklarını söyleyemezsin.
Ström sigarasını özenle söndürdü ve devam etti. Şatoda bir helikopter pisti var. Bazı günler geceleri iniş ışıkları yanar. Bazen bir helikopter iner, bazen de iki. Şafaktan önce tekrar yola çıkarlar. Alçaktan uçarlar. Böylece radara yakalanmazlar. Harderberg ne zaman Gulf Stream'i ile ülkeden ayrılacak olsa, Torpin ve Obadia bir gece önce helikopterle gitmiş olur. Sonra bir yerde buluşurlar. Belki Berlin'de. Helikopterlerin kayıtlı olduğu yer orası çünkü. Geri döndüklerinde aynı süreç tekrar eder.
Başka bir deyişle sıradan insanlar gibi gümrükten geçmiyorlar.
Wallander düşünceli bir şekilde başını salladı. Sadece bir soru daha. Bütün bunları nasıl biliyorsun? Ana kapının yanındaki güvenlik kulübesinde duruyorsun. Muhtemelen her yerde dolaşmana izin verilmiyordur.
Bu asla cevabını alamayacağım bir soru. Varsayalım başka kimselere vermek istemediğim ticari bir sır.
İstediğim belgeyi düzenleyeceğim, dedi Wallander.
Bak sen şu işe, dedi Ström gülümseyerek. Anlaşacağımızı biliyordum.
Hiçbir şey bilmiyordun. Sonraki mesain ne zaman?
Arka arkaya 3 gece çalışacağım. Bu akşam 7'de başlıyorum.
Bugün öğleden sonra saat 3'te burada olacağım, dedi Wallander. Yanımda senin için bir şey getireceğim. Sorularımı ise daha sonra soracağım. Ström ayağa kalkıp perdenin arkasından dışarıya baktı.
Seni takip eden biri var mı, diye sordu Wallander. Her zaman çok dikkatli olamazsın dedi Ström, bunu bilmen gerekir.
Wallander arabasına dönüp emniyete gitti. Santrale gelince Ebba'dan derhal soruşturma ekibini toplantıya çağırmasını istedi.
Çok stresli görünüyorsun dedi Ebba, bir şey mi oldu?
Evet dedi Wallander, sonunda bir şey oldu. Neuberg'i aramayı unutma, onun da gelmesi gerekli.
20 dakika sonra başlamayı hazırdılar. Ancak Ebba o sabah erken saatlerde emniyetten nereye gittiğini söylemeden ayrılan Hanson'a ulaşamamıştı. Okeson ve Björk toplantı odasına tam Wallander'in onları daha fazla bekleyemeyeceğini düşündüğü sırada geldiler. Wallander Ström'le yaptığı anlaşmadan söz etmeden Svarta Wegen'de evde yaptıkları konuşmayı anlattı. Meslektaşlarının yüzlerinde kuşkulu bir ifade belirdiğini fark etmiş olsa da son toplantıda soruşturma ekibinin büründüğü uyuşukluk fark edilir gibi azalmıştı. Wallander kendisini son 6 aydır her maçı kaybetmelerine rağmen oyuncularını bir yükseliş dönemine girmek üzere olduklarına ikna etmeye çalışan teknik direktör gibi hissetti.
Ona inanıyorum dedi Wallander konuşmasının sonunda. Ström bizim için çok faydalı olabilir.
Hoşuma gitmedi diyen Okeson başını iki yana salladı. Bu soruşturmanın başarısı polislikten atılan ancak şimdi kurtarıcımız rolüne soyunan bir güvenlik görevlisine bağlı olmamalı.
Başka seçeneğimiz var mı dedi Wallander. Ayrıca yasa dışı bir şey yaptığımızı sanmıyorum.
Biz ona gitmedik, o bize geldi. Björk daha sert konuştu.
Söz konusu bile olamaz. Gözden düşmüş bir polisi muhabir olarak kullanamayız. Bir terslik olur ve medya bunu öğrenirse büyük skandal olur. Buna izin verirsem emniyet genel müdürü canımı okur.
Bırak benim canımı okusun dedi Wallander. Ström ciddi yardım etmek istiyor. Yasa dışı hiçbir şey yapmadığımız sürece skandal çıkma riski yok.
Manşetleri görebiliyorum dedi Björk. Hiç de hoş değiller.
Ben de polisin çözemediği iki cinayetle ilgili manşetleri görüyorum dedi Wallander. Martinson tartışmanın kontrolden çıktığını görüp müdahale etti.
Bize yardım etmesi karşılığında bir şey istememesi biraz tuhaf. Şatodaki işini kaybettiği için üzülmesinin, nefret ettiği polis teşkilatına yardım etmeye başlaması için yeterli bir neden olduğuna gerçekten inanabilir miyiz?
Kuşkusuz polisten nefret ediyor dedi Wallander ama yine de ona güvenebileceğimizi düşünüyorum. Yaprak düşse duyulacak bir sessizlik oldu. Okeson ne düşünmesi gerektiğini çözmeye çalışırken üst dudağıyla oynayıp duruyordu.
Martinson'un sorusuna yanıt vermedin dedi sonunda.
Karşılığında bir şey istemedi dedi Wallander bariz bir yalan söyleyerek.
Tam olarak ne yapmamızı istiyorsun?
Wallander Höglund'un yanında oturan Nüyberg'e doğru başını salladı. Sten Torstensson büyük ihtimalle bir Bernadelli'den çıkan kurşunlarla öldürüldü. Nüyberg bunun nadir bulunan bir silah olduğunu söylüyor. Ström'ün o korumalardan birinde Bernadelli olup olmadığını öğrenmesini isteyebilirim. Sonra şatoya gidip adamı tutuklayabiliriz. Ona gerek kalmadan da tutuklayabiliriz dedi Okeson. Bu ülkede yasa dışı ikamet eden ne tip olursa olsun silah taşıyan insanlar varsa bu benim için yeterli.
Ama sonra ne olacak dedi Wallander.
Onları tutuklayıp sınır dışı ettik diyelim. Bütün yumurtalarımızı bir sepete koyup sepeti de yere düşürmüş olacağız. Bu adamları muhtemel katiller olarak yakalamadan önce ikisinin de cinayet silahı olabilecek bir silahı olup olmadığını öğrenmeliyiz.
Parmak izleri elimizde olsaydı iyi olurdu dedi Neuberg.
Interpol ve Europol'den kontrol edebilirdi. Wallander de aynı fikirdeydi. Parmak izlerini düşünememişti. Akeson hala üst dudağıyla oynuyordu.
Aklında başka bir şey var mı diye sordu.
Hayır şimdilik yok. Wallander gerili bir ip üzerinde yürüdüğünü ve her an düşebileceğini biliyordu. Fazla ileri giderse Okeson Ström'le temas kurmaya son vermesini isteyebilir veya en azından önüne taş koyabilirdi. Bu yüzden yapmak istediği her şeyden bahsetmemişti.
O kez son konuyu düşünmeye devam ederken Wallander, Nüyberg ve Höglund'a baktı.
Höglund gülümsedi. Nüyberg belli belirsiz başını salladı. Anladılar diye düşündü. Ne düşündüğümü biliyorlar ve benimle birlikte hareket edecekler.
O kez son sonunda kararını verdi. Sadece bu seferlikleri, başka olmayacak. Bir dahaki sefere beni bilgilendirmeden Kurt Ström'le temas kurmak yok. Ona ne sormak istediğini öğrenmeden o beyefendinin daha fazla destek sunmasına onay vermeyeceğim. Ayrıca daha sonra hiç onay vermemem de mümkün.
Elbette dedi Wallander. Zaten bir daha böyle bir durumun olacağını da sanmıyorum.
33. ayrımın sonu. Sayfa 437.